Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen, sayfa 216. Aşkım, hayatımın anlamı. Umarım bu mektuplarım sana ulaşıyordur da, hayatını birkaç satırla da olsa paylaşıyorumdur. Ama sen burada hep benimlesin. Varlığın, sıcaklığın, nefesin tenime nüfuz etmiş, benimle beraber yaşıyorsun. Senin uzakta olduğun gerçeği kafama vurduğu zaman ıstırabım o kadar büyük oluyor ki bu hayali temasını hiç kaybetmek istemiyorum. Yola çıktığımızdan beri muntazam günlük tutmaya çalışıyorum. Bir gün beraber okursak neler yaşadığımızı sen de öğreneceksin. Wall Street'te hayatın zor olduğunu zannederdim. Şimdi yaşamanın kendisinin tek başına ne kadar zor olduğunu öğrendim. Hasretimle aşkım, Ezra. Not, zarftaki karargah adresine yazabilirsin. Aşkım, sana buralarda yaşamanın zorluğundan mı bahsetmiştim en son? İnan, ölmek dahi çok zor. Son nefesini verebilmek için Tanrı'ya yalvaran arkadaşlarımı gördükçe buna inancım artıyor. Beni ölüm fikrinden uzak tutan ve bana mücadele gücü veren tek şey sana olan aşkım ve hasretim. Bir gün bütün bunlar bitip de geri döndüğümde Southampton'da okyanusa karşı oturacağız ve ben sana her şeyi tek tek anlatacağım. Sen açık saçların rüzgarda uçuşurken göğsüme yaslanacaksın. Sana sımsıkı sarılacağım. Dudaklarım saçlarının arasında fısıldayacağım, seni ne kadar özlediğimi, ne kadar sevdiğimi. Bana bu kadar kısacık zamanda nasıl bu kadar büyük bir aşk yaşattığını. Acı veren özlemimle. Ezra. Nokta nokta nokta. 1910 nokta. Yukarıdaki mektuplar Aralık sonunda, hamileliğimin 7. ayını doldurduğumda ancak elime geçmişti. Aynı zarfın içinde gelmişlerdi. İkisinin de tarihleri belli olmadığı için hangi sıralamada yazıldıklarını, Ekim'de kaleme alınan mektubun ilk mi son mu olduğunu bilemiyordum. Janine ve Isaac Stein, Florida'dan yazdıkları mektuplarla beni yokluyor, Ezra'dan kendilerine gelen mektuplardan haberler veriyorlardı. Ezra'nın bana selamını ilettikleri satırları okurken gülümsemeden edemedim, ve sevgili oğullarından onlardan daha fazla haber aldığımı da sakladım. Doğuma kadar çalışmak arzuma rağmen Eva artık evde oturmam ve dinlenmem gerektiğinde ısrarlıydı. Celeste ve Shanna'nın da desteğiyle beni ikna etti ve günlerimi doğuma ve sonrasına hazırlanmakla geçirmeye başladım. Karnımdaki küçücük varlığın beni nasıl bu kadar her türlü düşünceden, problemden uzak tuttuğunu hayretle yaşıyordum. Gündüzleri oturup kahırlanmaya hiç vaktim olmuyordu. Celeste neredeyse her gün akşama kadar benimleydi. En büyük zevkim minicik zıbınları, patikleri, bereleri yatağın üzerine yaymak ve onları seyretmekti. 1918 yılına en yakın dostlarımla dairemde vereceğim bir yemekle girmek istemiştim. Artık sadece acılı bir dul değil, aynı zamanda çoğu için esrarengiz sevgilisinden hamile bir kadındım. Ne evimden başka bir yerde, ne de bana çok yakın dostlarımdan başkalarıyla olmak istiyordum. Dünya Harbi'nin patladığı 1914 yılbaşısından sonra en sakin ve gürültüsüz geçirdiğimiz yeni yıl yemeği oldu. Daveti güya ben vermiştim ama kimse bana iş bırakmamıştı. Aralarında kararlaştırmış, Eva ordövrleri getirmiş, Shanna ve Celeste ana yemekleri hazırlamıştı. Paul içkileri, Dr. Klein ise pastayı. Sade fakat şık ve sıcak bir gece oldu. Yeni yıla girdiğimiz dakikalarda Shanna Bill'in, ben Ezra'nın özlemiyle gözyaşları içinde sarıldık. O gece davet dağılana kadar Ezra'nın bir sürpriz yapıp gelebileceği ümidiyle kulağım hep kapıda bekledim. Bunun sadece bir hayal olduğunu bilmekle beraber yüreğimde bir ümit ışığı bırakıp kendimi oyaladım. Sabaha karşı herkes dağıldığında ışıkları söndürdüm. Lalik Lady'nin ellerindeki mumları yaktım ve Sibelius'un yumuşak, iddiasız, içimdeki beni benimle konuşturan The Swan of Tuonelo bestesini çalmaya başladım. Çalarken ayrılıklarımı, hüzünlerimi, kayıplarımı düşünmedim. Sadece ve sadece Ezra ile yaşadığımız o harika aşk gecesinde bir kez daha yok oldum. Kulaklarımda okyanustan gelen dalgaların ve rüzgarın sesi, göz bebeklerimde şöminenin aleviyle aydınlanan Ezra'nın yüzü, bedeni, vücudumda dolaşan sıcak dokunuşları, bedenimi saran sevgi ve arzu sıcaklığı. Hepsi tuşlarda canlanıp bana yeniden sahip oldular ve ben bir kez daha Ezra'nın oldum. New York karlar altındaydı. Kar balkonları, çatıları örttükçe sanki bundan evvelki hayatımın üzerine şeffaf buzdan tüller çekilip duruyordu. Hayatımdaki birçok önemli insan olmadan yaşayabilmeyi, ayakta kalmayı becermiş, onlara duyduğum sevgim, hasretim artsa da onlarsız olabilmeyi öğrenmiştim. Şimdi hayatım sadece bebeğime ve Ezra'ya kavuşma arzusundan ibaret olmuştu. Ezra, benim bedenimde bir başka hayatı canlandırmıştı ve o can, yürek atışımı, nefesimi, bedenimi paylaşıp büyürken bana her daim varlığının sebebi olan aşkı hatırlatıyordu. Artık onlarsız olabileceğimi düşünemiyordum. Şubat ortalarına doğru bir gün karların doldurduğu balkona bakan koltuğumda oturmuş, Ezra'ya mektup yazıyordum ki kapı çalındı. Kapıyı açtığımda ağzı kulaklarında, gözlerinde pırıltı, Stefan karşımdaydı. Elindeki zarfı uzatırken her defasında olduğu gibi benim yüz ifademdeki mutluluğu yakalamak için özellikle gözlerimin içine baktı. Zarf daha elime değer değmez içim ısınmıştı. Gülümseyerek Stefan'a teşekkür ederken bir an evvel içindekileri okuma heyecanındaydım. Zarfı açtığım an içinden Ezra çıkacak ve beni kollarına alacakmış gibi hissediyordum. Her mektubu en azından bana varmadan bir müddet evveline kadar onun hayatta olduğunun göstergesiydi. Uzun, detaylı haberler beklemiyordum. Yaşadığını, sağlıklı olduğunu bilmek bana yetiyordu. Ama satırlarını cehennemden yazdığının farkındaydım. En trajik günlerimde beni yeniden yaşama döndürmek, hayata bağlamak için çabalayan ve aşkın farklı bir yönünü bana öğreten oydu ve ben şimdi onun için hiçbir şey yapamıyordum. Ruhum, aşkım benim. Şu an duyduğum mutluluğu, coşkuyu sana anlatamam. Ama anlatmam lazım. Onun dışında her şeyi, tüm sıkıntıları, dehşeti ve cehennemi hayatı günlüğümden okuyacaksın nasılsa. Benim için meraklanmanı, dertlenmeni istemiyorum. Zira burada diğerlerinden daha farklı bir şey yaşamıyorum. Cephede hayat son derece demokratik. Korkunç soğuk herkesin ayaklarını, ellerini aynı anda donduruyor. Yediğimiz kuru ekmek, içtiğimiz neredeyse sudan ibaret kahve herkes için aynı. Yaşarken herkes eşit ama ölüm kimine daha nazik davranıyor, kimine ise daha acımasız. Acımasız davrandığı çoğunlukta. Ve ben Tanrı'nın şanslı kuluyum ki geriye döndüm ve senin Kasım'da yazmış olduğun mektubunu elime alıp dudaklarımı üzerinde gezdirebildim. Sevgilim, canım benim. Ne zamandır hayatını nasıl götürdüğünü, benimle ilgili düşüncelerinin nasıl bir yol almış olabileceğini merak etmekteyim. Kalbim ağrıyarak, senin uzaktaki sevgileri bekleyerek yaşamaktan bıkmış olabileceğini kaç kez düşündüm. Ama şimdi aşk dolu satırlarını okurken, seni bana o gece kollarını açarak geldiğin gibi gördüm ve hemen seni bir kez daha kucakladım. Ve bırakmak istemiyorum bebeğim. Şu an yüreğimde, beynimde, ruhumda olanları, aynı anda senin de orada hissettiğinden eminim. Bu öylesine kuvvetli bir his ki, tek taraflı duymuş olmam mümkün değil. Kelimelerin içime işledi okurken. Senin kabahatin yok. Ben sana senin görmek istediğinden başka türlü yaklaşmayı, sana aşkımı itiraf etmeyi beceremedim. Ben çok geç kaldım, sen değil. Sana düşünmen, alıştığın arkadaşlık ilişkisinden dışarı çıkabilmen için fırsat yaratmadım. Ama mühim olan şu anki hislerimiz, kesin farkında olduğumuz birbirimize sevgimiz değil mi? Sanırım çok yakında Aitne Sektör'den de ayrılmak üzereyiz. İlk solukta yine yazacağım. Aşkım benim ebedi sevgilim, kendine iyi bak, beni bekle. Ben sana dönmek için yaşıyorum. Seni delice seven Ezra, Aralık 1917. Mektuplarımızın birbirimize ulaştığı tarihlerin uzaklığı beni adeta iki ayrı zaman arasında bırakmıştı. Biri gerçek, diğeri gerçek olmayan. Bunları ayırt edemiyordum. Ezra'nın satırlarını okurken onun mektubunun tarihi neyse o günü yaşıyor, dolayısıyla içinde olduğum andan haftalarca, aylarca geri gidiyordum. Ama öyle anlarda benim için gerçek olan Ezra için çoktan değişmiş oluyordu. Ve tabii bir de bebeğimiz ve doğumunu bekleyerek günleri saydığım gerçeğim vardı. Doğumuma sadece 3 hafta gibi bir zaman kalmıştı. Ezra'ya bu haberi vermek için artık kendimi hazır hissediyordum. Mektubumu nasıl ve ne zaman alacağını bilmiyordum ama yazarken bile karnımda taşıdığım mucizenin haberini onunla paylaşıyor olmak Ezra'yı sanki yanı başıma getirivermişti. Şubat, baharın ilk güneşli soğuk günlerine yerini bırakmak üzere Mart'a teslim olduğunda Celeste yeniden yanıma taşınmıştı. Paul, üniversite çıkışında akşam yemeğinde bize katılıyor, sonra evine dönüyordu. Sevgili mürebbiyemin daha son seneye kadar hayatını bana adamış olması sanki yetmemiş gibi, şimdi yeniden onu esir aldığımı hissediyor ve bundan büyük sıkıntı duyuyordum. Ama diğer taraftan, tamamen yabancısı olduğum bu yeni maceramda, yanımda onun kadar güvenilir bir yakınım olmasından huzur duyuyordum. Paul büyük bir anlayış ve efendilik örneğiydi. Celeste'in hayatımdaki yerini ve birbirimiz için ne ifade ettiğimizi çok iyi anlıyor ve kaprissiz, nazik bir tavırla kendisi adına elinden gelen desteği esirgemiyordu. Her gün artan kıpırdanmalar, minik tekmelerle yolculuğuna hazırlandığını anlatmaya çalışan bebeğimin dünyaya gelmesine gün sayıyordum. Ezra'ya sorma şansım hiç olmamıştı ama adını erkek olursa Ezra, kız olursa Aurora koyacaktım. Bu iki isim için de fazla düşünmemiştim. Bana aşkıyla anneliğime armağan eden erkeğin adını oğlumuza vermek kadar, hikayesi ve eşsiz takısıyla hayatıma girmiş olan Aurora'nın adının, onun üç sıra incisini bir gün üzerinde taşıyacak olan kızımda yaşaması son derece doğal gelmişti. 9 Mart Cumartesi akşamı vücudumda her zamankinden farklı bir ağırlık hissetmeye başladım. Sanki belimden aşağısı yere doğru çekiliyordu. Vücuduma yabancı bu duygu, önce hafiften, kısa bir sancıyla soluğumu perdeledi. Sonra bir kez, bir kez daha ve kasıklarımda nefesimi kesen bir bıçak darbesinden sonra aniden durdu. Fakat vücudumun çok farklı bir tecrübe yaşamak üzere olduğunu hissedebiliyordum. Az sonra çok önceden hazırlanmış çantamı almış, Celeste Shanna ile beraber Paul'ün tin lizisine doluşmuştuk. Birinci caddedeki Bellevue Hastanesi yolunda bir kez daha, bu defa bir evvelkinden daha uzun ve şiddetli bir sancıyla kendime hakim olamayıp haykırdım. Hayatımda ilk kez yüksek sesle bir çığlık atıyordum ve kendi sesimden kendim utanmıştım. Beni anneliğe götüren bebeğimin yolculuğunu gerçekleştirecek sancıları daha metanetle karşılamam gerektiğini düşündüm. Sancı vurduğu zaman acıyla gözlerimin açılmasını, yüzümün allak bullak olmasını ve iniltilerimi kontrol edemesem de en azından dişlerimi sıkıp çığlıklarımı içimde bırakmayı deniyordum. Hastanedeki odamda bu bir müddet sonra kendimle başa çıkma yarışına dönüştü ve sancılarım artarak daha sık tekrarlamaya başladığında her yeni sancıdan önce ona kendimi hazırlayarak beklemeye başladım. Uzun ve ıstıraplı bir bekleyiş oldu. Saat gece yarısını geçtiğinde artık neredeyse hiç durmayan sancılardan yorgun, ter içindeydim. Tüm acımı, iniltilerimi, bebeğimi itecek güce dönüştürmeye çalışıyordum. Ama aylardır benimle barışık yaşayan bebeğim, bedenimi bir türlü terk etmeye niyetli görünmüyordu. Sevgili Celeste, aynen çocukluk yıllarımda, hasta olduğum anlardan hatırladığım üzgün, ne yapacağını bilemez ifadesiyle yanı başımda, kah terimi siliyor, kah arkama yastık koyup beni rahatlatmaya, ellerimi sıkı sıkı tutarak cesaret vermeye çalışıyordu. Biliyordum elinden gelse tüm acımı kendi üzerine çeker ve beni rahatlatırdı. Shanna ise doktorumla koridordaki hemşire masası arasında adeta mekik dokuyordu. Bana yıllar gibi gelen sabaha karşı bir saatte doktorum muayeneden sonra daha hazır olmadığımı söylemişti. Daha ne kadar hazır olabilirdim ki? Bedenimde, nefesimde güç kalmamış, sancılarım beni paçavraya çevirmişti. Hemşirenin telaşlanmamamı, doğum sancılarının bazen 2-3 gün sürebildiğini söylemesi, telaşımı bertaraf etmesi bir yana beni dehşete sürüklemişti. Zorlu nefeslerim arasında, "Hadi bebeğim, hadi canım" diye yalvarmaya başladığımda, rahmimden dışarı doğru bir hareketle ricama bir cevap gelmiş gibi hissettim. Ve o andan sonra dermansızlığımı, yorgunluğumu unuttum. Her sancıda, kasılmada, beni duyduğundan emin, bebeğimle konuşmaya devam ettim. Gözümden yaş gelirken, onu ürkütmekten korkarak mümkün olduğu kadar sancının verdiği isyandan uzak bir sesle, artık dünyaya gelmesi için sesleniyordum. Doğumumla ilgili tüm kontrolü ele almış gibi hissediyordum. Doktorum doğum sürecinin yoluna girdiğini söyleyerek beni doğumhaneye aldığında komplikasyonsuz doğum yapıp sağlıklı bir bebekle odama dönmek için dua ediyordum. Nedense aylardır hiç aklıma gelmeyen, kafamı kurcalamayan olası bütün problemler sıralanmaya başlamıştı. Düşüncelerimi kucağıma alıp emzireceğim sıhhatli, dünyalar güzeli bir bebeğe sahip olmaya yoğunlaştırıp, kötü gerçeğe dönüşebilen hayali görüntülerimden birine daha kapılmamak için kendimi zorladım. Doğumhanede yattığım masanın tam üzerindeki büyük yuvarlak ameliyat lambasını fark ettiğim zaman, dış bükey camına hareketli benekler, çizgiler halinde yansıyan görüntüme konsantre oldum. En keskin sancılarda doktorun talimatıyla ıkınıp bebeğimi itmeye devam ederken, kulağım her an duyacağım seste camdaki gölgeleri izlemeye devam ettim. Aniden, hiç beklemediğim bir anda, karnımdaki, rahmimdeki o inanılmaz basınç, sıkışıklık bitiverdi. Bacaklarımın arasından akan sıcacık sıvı, sanki sancıları, acıları beraberinde götürmüştü. Bir anda tüy gibi hafiflemiş, kasıklarımdaki ağrı yerini tatlı bir yorgunluğa terk etmişti. Bebeğimin avazını duyduğumda saatlerdir çektiklerim sanki hiç yaşanmamıştı. "Tebrikler," dedi doktorum. "Muhteşem bir kız bebeğiniz oldu." Gözlerimden akan yaşlar son sancılarımdan mı kalmaydı, yoksa o an mı ağlamaya başlamıştım bilemedim. Tek bildiğim, duyduğum tarifsiz mutluluk ve Allah'ıma şükür hisleriydi. Bebeğimi yıkayıp havluya sarmalayıp yanıma getirdiklerinde, gözlerimdeki yaş perdesinden onu görmekte zorlandım. Görebildiğim zamanda nutkum tutuldu. Ona hayran olmuştum. Kollarımın arasında yatan minik mucizevi varlık benim bebeğimdi. Sarıldığı havlunun arasından gözüken civciv hava gibi sarı saçların kapladığı minicik başı, pembe beyaz teni, biblo gibi elleri, burnu, kulakları, dudakları. Kollarımın arasındaki bu eşsiz güzelliğe bakarken onunla aramda başka hiç kimseninkine benzemeyen bir bağ olduğunu hissettim. Onun yeni geldiği dünyadaki çaresizliğini, kendini ifade etmekteki acizliğini, ihtiyaçlarını hissetmek ve ona kanat germek üzere sanki görünmeyen bir his kordonuyla bağlanmıştım. Diğer taraftan bu kadar minik, bu kadar korunmasız olmasına rağmen bana öylesine büyük bir güç vermişti ki sanki bir tılsımı vardı. Bu tanrısal bir mucizenin, yaratanla yaratılan arasındaki sevginin ve bağlılığın tılsımı olmalıydı. Huma sayfanın arkasında yapıştırılmış zarfı merakla açtığında Bellevue Hastanesi'nin doğum belgesini gördü. Bebek Aurora, 10 Mart 1918 doğumlu. 50 santim boyunda, 3 kilo ağırlığında. Minicik bir ayağın mürekkeple işaretlenmiş taban izi, kağıdın resmi havasına bir tebessüm düşmüş gibi duruyordu. Genç kadın küçük ayak izinin sahibine, babaannesinin anlattığı haliyle gözünde canlandırmaya çalışırken dudaklarında bir gülümseme yayıldı. Küçük Aurora çok güzel bir bebek olmalıydı. Huma henüz hazır olmamasına rağmen ilk kez annelik fikrini bu kadar yakın hissetmeye başlamıştı. Kendisine yabancı bu duyguyu anlamaya çalışarak sayfayı çevirdi. Bebeğim tüm hayatım olmuştu. O kadar uslu ve sakindi ki, sanki hayatımı olduğundan daha zor hale getirmemek için elinden geleni yapıyordu. Gerçi hiçbir ihtiyacı için ağlamasına gerek kalmıyordu. Gözümü ondan bir an bile ayırmıyordum. Celeste ise benden fırsat bulduğu zamanlar kızımı kucağına alıp sevmenin keyfini yaşıyordu. Aurora'ya bakarken benim bebekliğimi yeniden hayalinde yaşattığının farkındaydım. Belki de o hayallerle beraber kendi gençliği, o zamanki rüyaları, dilekleri de canlanıyordu, kim bilir. Eskiye dönen düşüncelerinde Monsieur Ferretti'yi hiç anıyor muydu bilemiyorum. Ferretti bir müddet evvel İtalya'ya geri dönmüş ve ondan sonra kendisinden hiçbir haber alınamamıştı. Celeste'in Paul'ün evlenme teklifini kabul etmeden önce o kadar uzun zaman beklemesinin bir sebebi de belki piyano hocama olan platonik aşkının hatırasında hep canlı kalmasındandı. Ta ki kendisinden haberler kesilene kadar. Artık çocukluğumda olduğu gibi Celeste'e bakarken hüzünlenmiyordum. Onun çok sevildiğini ve Paul'ü onun da çok sevdiğini ve beraber çok mutlu olduklarını biliyordum. Benden senelerce büyük olmasına rağmen her nedense sevgili mürebbiyemin mutluluğa ermesini bir anne gibi izliyordum. Ama kaderin huzurumu, mutluluğumu ne kadar kıskandığını unutmuş olmalıydım. Kendimi bebeğimin ve bir an evvel bana dönmesini beklediğim Ezra'nın verdiği mutluluğa kaptırmıştım. Ezra geri gelip de kızımızla beraber yaşayacağımız mutlu hayatı düşündükçe heyecanlanıyordum. Daha önce yaşadığım bir büyük aşka, bir de tarifsiz heyecana rağmen sanki yaşamaya yeni başlayacaktım. Mutluluğum, beklentilerim ve yeni heyecanlarım beni gaflete düşürmüş, kaderin de kendi beklentileri olduğunu unutturmuştu. Ezra'nın bebeğimizle ilgili mektubumu alıp almadığını merak ediyordum. Ondan bir müddettir haber gelmemişti. Shana durumu Stein'lara anlatmam gerektiğini söyleyip duruyordu. Zaman zaman ona hak vermekle beraber bu açıklamayı yapma fikrinden bile rahatsızlık duyuyordum. Arkadaşım ısrarla bir torunları olduğunu bilmeye hakları var diyordu. Evet, annemin babamın da biricik kızlarının bir bebeği doğduğunu bilmeye hakları vardı ama onlar da bir haberdiler. Dertleri, üzüntüleri başlarından aşmışken bir de bu konuyla onları şoke etmek istemiyordum. Normal şartlarda delicesine sevince boğulacakları bu haber, içinde bulunduğum gerçekler göz önüne alınırsa onlara ancak üzüntü ve endişe kaynağı olabilirdi. Janine ve Isaac Stein'a gelince oğullarından bir çocuğum olduğunu söylemekle hem evlenmeden girdiğim ilişkiden dolayı alacakları tavrı bilemediğimden hem de onlardan maddi bir destek bekliyormuşum intibanı uyandırmış olmaktan korkuyordum. Torunları olduysa tabii ki yardım edecekler diyordu Shana. Hem Palm Beach'ten döndükleri zaman görüştüğünüzde ne diyeceksin? Nasıl izah edeceksin Aurora'nın varlığını? Üstelik gözleri dudağının üzerindeki gamzeyle ''Ben Ezra'nın çocuğuyum'' diye haykırırken. Beni en düşündüren de buydu aslında. Stein'ların evlilik dışı çocuğumun bir başka erkekten olduğunu düşünmeleri mi, yoksa oğullarının çocuğunu doğurduğumu bilmeleri mi daha iyiydi bilemiyordum. Onu da zamanı gelince düşünmek üzere bunca aydır hep ertelemiştim. Ama o zaman artık çok yaklaşmıştı ve gün geçtikçe Aurora bebeğin bana olduğu kadar babasına da benzerlikleri belirginleşmeye başlıyordu. Steinler'ın New York'a dönmesi çok yakındı. Beni hemen arayacaklarını biliyor ve bu gerçekleşmeden Ezra'nın cevabının bir an önce bana ulaşmasını diliyordum. Nisan ortalarında nihayet tarihindeki en soğuk kışı geride bırakan New York, ılık, keyifli güneşine kavuşmuştu ama Nesim'in 1915 Mayıs'ındaki trajedisinden bu yana baharlar bende bir zamanlar yaşattığı sevinçli iç kıpırtılarını uyandırmıyordu artık. Havadaki koku, ağaçlarda yenilenen renkler, Central Park'ın cıvıltısı, İlkbaharla gelen her şey aslında hayatı çağrıştırmasına rağmen bana umutların, hayallerin ve beraberliklerin her an ölümlü olduğunu hatırlatıyordu. Elimde değildi. Uzaktan uzağa zihnimin hıçkırıklarını duyuyor, yüreğimdeki hüzün yamalarının açıldığını hisseder gibi oluyordum. Bu hissi zamanla atlatabileceğimi umuyor, Aurora ve Ezra ile beraber bütün mevsimleri sevinçle karşılayacağım zamanları iple çekiyordum. Bu huzuru hak ettiğime inanıyordum. Bir baharın daha beni paramparça edeceğini bilemeden. Sayfa 226. Ezra'yı çok özlemiştim. Bu ne annemle babama, ne vaktiyle Nesim'e duymuş olduğum özleme benziyordu. İlk defa birine, sırf ben ona hasret çektiğim için değil, aynı zamanda onun beni ne kadar aradığını bildiğim için bir an evvel kavuşmak istiyordum. Geri döndüğünde ona, aşkının farkına varamadığım bütün kayıp zamanları unutturacağıma kendi kendime söz vermiş, bunu kendisine yazmıştım da. Mektuplarımda ondan hiçbir sevgi, aşk sözcüğümü, özlem ve arzu dolu duygularımı esirgemiyordum. Nisan'ın 19'unda baharın hüzünlü ağırlığını çok yoğun hissederek uyandım. Bunu Ezra'ya duyduğum ve gittikçe artan özlemime verdim. Ona olan özlemim arttıkça hasret de o derece dayanılmaz oluyordu. Aurora'mı emzirmiş, banyosunu yaptırmış, açık balkon kapısının gerisinde pusetine oturtup yanındaki koltukta Ezra'ya yeni bir mektup yazmaya başlamıştım. Bebeğimizin haberini iletmiş olduğum için artık onunla ilgili tüm gelişmeleri rahatlıkla yazabiliyor ve bunları paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyordum. Satırların arasında Aurora'yı izledim. Ayaklarını kollarını seri hareketlerle oynatırken minik dudaklarını büzüyor, gözlerini bir telaşı varmış gibi kocaman açıp kuş gibi sesler çıkararak bana bakıyordu. Tanrım, ne kadar güzeldi. Teni bir porselen duruluğunda ve beyazlığındaydı. Gözleri aynen Ezra'nınkiler gibi elaydı. Üst dudağı ile burnu arasındaki çizgi şeklindeki derin gamze ise adeta onun imzası gibi duruyordu. Bebeğimin minyatür güzelliğini izlerken içim bir kez daha sevinçle doldu, yüreğimdeki sıkıntı biraz olsun hafifledi. Onunla iftar ediyor ve kesinlikle bir mucize olduğuna inanıyordum. Kapının zili çalındığında dikkatimi pusette cıvıldamaya devam eden kızımdan istemeyerek ayırdım. Meraklanmıştım. Celeste öğleden sonra uğrayacaktı. Shana ise dersteydi. Sokak kapısının göz deliğinden baktığım zaman gördüğüm yabancı değildi ama yine de beni şaşırttı. 5. caddedeki apartmandan ayrılırken Alessandro'ya mektuplarım için yeni adresimi bırakmıştım. Ama bu kadar aydır irtibatımız olmadığından açıkçası Nazir'den artık bir haber alacağımı tahmin etmemiştim. Chandra'nın her zamanki gibi bütün duygulardan uzak, büyük bir ciddiyet içindeki vazifeşinas bakışları benim göz hizama doğru teksif olmuş, beklemekteydi. Bir an için kapıyı açıp açmamakta tereddüt ettim. Ama Chandra'nın gözleri beni zaten görüyor gibi bakıyordu. Kapıyı açtığım anda belinden eğilerek selamladı ve bana bir zarf uzattı. Sahibimin en derin saygılarıyla. Zarfı alıp teşekkür ederken dönüp gideceğini zannettim. Halbuki o ellerini önünde kavuşturmuş, paspasın bir adım gerisinde durmadan devam ediyordu. Sahibim cevabınızı bekliyor dedi. Şimdi mi? Evet lütfen, kendisi arabada aşağıda. Bana daha evvel gönderdiği mektuplar gibi inisiyallerinin süslediği bal mumuyla kapatılmış zarfı açtım. Kısa bir süre için New York'tayım. Mümkünse bir dostluk ziyaretinde bulunmayı arzu ediyorum. Beni kırmayacağını ümit ederim. Ne? O kadar tabii, zorlamasız ve arkadaşlık çerçevesinde yazılmıştı ki hayır diyemedim. Chandra, Nazir'e haber vermek üzere aşağıya inerken, ben puseti içindeki Aurora'yı yatak odasına götürdüm. Karnı tok, banyodan sonra bedenini okşayan ılık güneşten mahmur, neredeyse gözleri kapanmak üzereydi. Onu yavaşça yatağına yatırıp üzerine pikesini çekmiştim ki kapı tekrar çalındı. Yatak odasının aynasında kendime bir göz atarken, Nazir'le bundan önceki karşılaşmalarımızda yaşadığım heyecanı ve kendime gösterdiğim ihtimamı düşündüm. Şimdi her şey çok farklıydı. Kapıya doğru sakin bir tavırla yürüyüp açtım. Sanki yılların ötesinden bir hatıra defterinden çıkmış gibi Nazir karşımda duruyordu. Gözlerinin yosun yeşili beni hemen içine almıştı. Ama hayır, önceleri Nazir'i her gördüğümde kalbimden havalanan kuşların kanat çırpışlarını duymuyordum artık. Bunu fark etmek beni daha da rahatlatmıştı. Gülümsedim. Hoş geldin. Uzattığım elimi iki avucu arasında tutup gözlerime bakmaya devam etti ve alnımı öperken seni çok özledim dedi. Dudaklarının teması her zaman olduğu gibi hep ona aitmişim de bu bana hatırlatılıyormuş gibi sahipleniciydi. Salona geçtiğimizde balkon kapısına doğru yürürken gözleri çevrede gezindi. Güzel bir ev dedi. Memnunum. Ve sen her zamankinden daha güzelsin. Yüzündeki ışıltının sebebi umarım benimdir. Sadece gülümseyerek iltifatına teşekkür ederim demekle yetindim. Beni yanılttın. Soru dolu baktım. O güzel akşamı tekrarlayacaktık. Konuyu değiştirme ihtiyacındaydım ama gerek kalmadı. Bana doğru yaklaştı. Elini uzatıp yanağımı nazikçe okşarken sordu. Zamana ihtiyacın olduğunu söylemiştin değil mi? Hareketini tekrarlamasını engellemek üzere geri çekilirken cevapladım. Evet. Hareketimden, onun temasından uzaklaşmak istediğim belli olmuştu. Gözlerinde puslu bir ifade belirdi. Sanırım o zaman hala bitmedi. Nazir, aramızda arkadaşlık dışında bir şey olması mümkün değil. O zaman sadece arkadaş olarak yemeğe çıkabiliriz. Hayır, bu mümkün değil. Kollarımdan tutarak ısrarlı bir bakışla gözlerini gözlerimin içine dikti. Beni içine çeken, yüreğimde çırpıntılar uyandıran gözlerinde şimdi sorular, şüpheler dolaşıyordu, görebiliyordum. İlk duyduğum günden beri beni etkileyen, o derinden gelen sesi sakin ama tutkuluydu. Biz birbirimizin kaderinde varız Aurora'm. Bunu neden kabul etmiyorsun, neden direniyorsun? Seni bu kadar zamandır sabırla beklememin tek sebebi bu kaderimizden emin olduğumdandır. Bunu bilmek bana kuvvet verdi. Niye Londra'dan bir karşılaşıp duruyoruz? Neden ayrı zamanların, ayrı coğrafyaların kadınları, büyük annelerimizin hikayesi bizi bir araya getirdi? Hiç sebep aramıyor musun bu karşılaşmalarda, tanışmalarda? Her şey aslında bizi bir araya getirmek içindi. Kabul et artık. Sesi, bakışları, avuçlarının kollarımdaki teması, birden ona kapıyı açarken kazanmış olduğum güven hissimi çözmeye başlamıştı. Yüreğimdeki kuşlar, eskiden yaşanmış bir geceyi hatırlatmak için hazırlanıyor gibilerdi. O gece gösterdiğim cesareti ve kural tanımazlığı tekrar hatırlatması, kendime olan güvenimi kaybettirmek üzereydi. Neredeyse fısıltıyla çıkan sesimi kendim de zor duydum. Yapamam diyordum uzaktan gelen bir sesle. Yapamam. Ama neden? Hayatımda biri var. Bunu söylediğime inanamıyordum. Hem de bu kez kararlı ve yüksek bir sesle konuşmuştum. Kollarımın etrafındaki ellerin çözüldüğünü hissettim. Geriye doğru çekildi. Başını hafif yan yatırarak, sanki dediğimi duyamamış veya anlayamamış gibi gözlerime baktı. Hayatımın ne kadarını Nazire anlatmak istediğime karar vermek zorundaydım. Anlık sessizliği bozan Aurora'nın ağlaması oldu. Söylemekte tereddüt ettiğim gerçeğim kendisi konuşmuştu. Yosun rengi gözlerinde yeşiller dalgalanan, elmacık kemikleri kasılan Naziran yutkundu. Ne kadar kırıldığını ve şaşırdığını görebiliyordum. Gülümseyerek ona elimi uzattım. Gel dedim. Onu yatak odasına götürdüm. Minik yatağında, cibinliğinin içinde kıyameti koparan bebeğimi kucağıma aldım. Aurora kollarımın arasına yerleşir yerleşmez sustu. Onu ağzını bıçak açmadan durup seyretmekte olan Nazire gösterdim. Hayretler içinde kucağımdaki küçüğe baktı. Sadece ne zaman diye sorabildi. Sesi iyiden iyiye okyanus derinliğinden geliyor gibiydi. Bugün tam 40 günlük dedim. Çok güzel dedi kırgın ama içten bir sesle. Gerçekten çok güzel. Sonra genzini temizledi. Babasının kim olduğunu sormamda mahsur var mı? Çok uzakta dedim sadece. Kendi başına mı büyüteceksin? Sesindeki bana olan kızgın ve kırgın ifadenin yerine endişe ve kabul etmezlik almıştı. Babası dönene kadar evet. Birden Ezra'nın yanımda olmasını o kadar şiddetle arzu ettim ki yokluğu gözlerime yaş getirdi. Nazir yine bir acı içinde olduğumu anlamış olmalıydı. Aurora'yı sardığım koluma yavaşça elini dokundurdu. Gözlerinin parmaklarımda dolaştığını gördüm ama fark etmemiş gibi davrandım. Bebeğim güzel yüzünde bana kavuşmuş olmaktan duyduğu keyif yine kuşlar gibi sesler çıkarmaya başlamıştı. Bu kadar güzel bir bebek hiç görmemiştim dedi sevecen bir sesle. Teşekkür ederim, ben de öyle düşünüyorum. Parmak uçlarını nazik ve çekingen bir dokunuşla kızımın minicik ellerinde gezdirirken sordu. İsmi ne? Bebeğimin sapsarı saç tellerine, ela gözlerine, bembeyaz tenine hayranlıkla bakarken tebessümle mırıldandım. Aurora. Aurora. Ses tonu inanamazlıkla aldığı keyif arasında dalgalanmıştı. Evet, bu da benim Aurora'm. Işığım, renklerim, hayatım, her şeyim. Babasını seviyor musun? Gözlerimde tekrar yaşlar titredi. Başımı bebeğimden kaldırıp Nazir'in yüzüne baktım. Ve hayretle onun buğulanan gözlerinde de aynı dalgalanmaları gördüm. Onu ne kadar üzeceğimi bilmeme rağmen aksini söylemenin yanlış ve Ezra'ya haksızlık olacağına inanıyordum. Evet, ya o seni? Ezra'nın aşkını fark etmemek için inatlaştığım zamanı hatırladım. Evet, ama ben çok geç fark ettim. Sesinde pişmanlık duyuyorum. Evet dedim Aurora'yı tekrar yatağına yatırırken. Ama belki de geç buluşmamız gerekiyordu sadece. Cibinliği örtüp yatak odasından çıktım. Nazir koridorda kolumdan tutup durdurdu ve kelimelerinin üzerine basarak konuştu. Ben seni Londra'da gördüğüm günden beri bekliyorum. Aynen 2 sene evvel plazanın odasında onu yalnız bırakıp çıkarken izlediğim bakışlardı gözlerindeki. Kalbindeki yarım kalmış aşkın kırıklığı, göz bebeklerinde bıçak çizikleri gibi okunuyordu yine. Avucunu yanağıma koydu. Gözlerimi kapatıp yutkundum. Sen benim, ben senin kaderiyiz Tanrıçam. Ve sen kabul edene kadar da bunu hatırlatmaya devam edeceğim. Onun elini tutup yüzümden uzaklaştırdım. Lütfen dedim. Lütfen Nazir, hayatımı olduğundan daha fazla zorlaştırma. Salona yürüdüm. Arkamdan geldi ve sokak kapısına ilerlemeye devam etti. Onu geçirmek üzere olmaktan dolayı rahatlamıştım. Kapıyı açmadan dönüp durdu. Düşünceli ve mutsuzdu. Sonra sesinde şüphe götürmeyen bir tonla sordu. Ezra mı? Yalan söylemeye niyetlenmiş olsam dahi mümkün değildi. Zira hiç beklemediğim bir anda ve çok ani yakalanmıştım. Yanaklarım kızarmış olmalıydı. Nasıl? Çenemi okşarken acı bir tebessümle gülümsedi. Hatırlarsın Tanrıçam. Tutkulu bir aşığa tüm bilgiler açılır. Sonra aniden beni kolları arasına aldı. Ama itirafıma bile gerek kalmadan saçlarımın arasına bir öpücük kondurup geri çekildi. Bana hüzün dolu gözlerle baktı. Kendini neden hep acıya yönlendiriyorsun? Neden sana sunulmuş kaderi sahiplenip hayatına devam etmiyorsun? Yaşadığımız her şey kaderimiz. Ve yaşayacakların, bizim birbirimize ait olmamız gibi, karım olman gibi. Bunu bir gün fark edeceksin. Umarım çok geç olmaz. Bana bir zamanlar, seni çok sevebilirim, sana deli gibi aşık olabilirim ama şu an zaten çok sevdiğim ve aşık olduğum bir kocam var demiştin. Ama Nesim'den sonra da aşkını bana saklayamadın demek. Kapıyı açtı ve dışarı çıktığında ekledi. Ne zaman bir şeye ihtiyacın olursa bana nasıl ulaşacağını biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Kızına Aurora ismini verdiğin için. En azından beni her gün hatırlamaya devam edeceksin böylece. Bir iki adım atmıştı ki durdu, yüzünü bana çevirdi. Biliyorsun, o bizim kızımız olabilirdi. Tekrar dönüp arkasına bakmadan ilerledi ve koridorun köşesinde gözden yok oldu. Onun plazadaki gecede, kiminle olursan ol, sen hep bana aitsin. Bunu bilerek seni bırakıyorum dediğini hatırladım. İşte bir kez daha beni seçimimle bırakmıştı ve hala kaderimizin bizi bir gün bir araya getireceğine inanıyordu. Arkasından sahip olduklarım, kaybettiklerim ve yeniden sahiplendiklerim arasında kaybolmuş gibi kaldım bir müddet. Sonra içeri girip hayattaki en büyük servetim minik Aurora'ma döndüm. Nazir'in ayrılmasından kısa bir süre sonra Celeste günlük ziyareti için geldiğinde halimden bir şeylerin olduğunu fark etmekte gecikmedi. Söylediğimde bu ziyaretin arkadaşlığın ötesinde bir ilişkiden kaynaklandığını hemen anlamıştı. Hiçbir centilmen genç bir kadının evine habersiz ve o yalnız başınayken böyle ulu orta gitmez küçüğüm. Bence kendini sana arkadaştan daha yakın hissediyor. Beni doğduğum günden beri tanıyan mürebbiyeme bu yakınlığın sebebini anlatmak zorundaydım. Ve Londra'da müzede karşılaşmamızla başlayan tesadüflerin beni nasıl New York'ta da takip ettiğini, Nazir'in bu tesadüflerde ve Aurora'nın incilerinin hikayesinde kaderimizi nasıl birleştirdiğini, çılgın cesaretimin yaşattığı özel anları atlayarak ona anlattım. Celeste bu masal aşkından etkilenmişe benziyordu. Belki de dedi, belki de kaderi görenlerdendir. Celeste o kadar ciddi ve düşünceliydi ki dilimin ucuna gelen itiraz sözcüklerini yuttum. O gece uyku tutmadı. Aurora da benim elektriğimi almış gibi devamlı mızıklanıyordu. Onu yatağından alıp yanıma yatırdım. Doğduğundan beri olmadığınca huzursuzdu. Karnı tok olmasına rağmen ancak meme verdiğim zaman sustu ve henüz sütü dolmamış göğsümle bir müddet oyalandıktan sonra uykuya daldı ve dudakları kapanıp benden ayrıldı. Ona doğru dönüp kolumu başımın altına aldım. Masum güzelliğini seyrederken kafamdaki endişeli, tehlikeli tüm düşünceleri def ettim ve uykuya daldım. Ertesi sabah Chandra, elinde fiyonklanmış çok şık bir paketle geldi. Paketi fiyonga iliştirilmiş mektupla beraber bana uzatırken sadece sahibimden dedi ve her zamanki selamını verip benim bir şey dememi beklemeden gitti. Elimdeki ağır paketle şaşkın kalmıştım. Nazir genellikle aşağıda kalır ve benden bir cevap beklerdi. Kapıyı kapatıp yatak odasına geçtim. Az önce banyosunu yaptırmış olduğum Aurora, üzerindeki havluyu açmış, pencereden giren güneş ışığının ılık temasından mutlu, yine kuş cıvıltıları çıkarıyordu. Yanına oturup önce Nazir'in zarfını açtım. Seher Tanrıçam, bu her zaman sana aitti. Kendin hak etmediğini söylemiş olsan dahi, benim için bunun tek sahibi sensin. Üzerinde seyrettim ve hiç unutmadım. Sanki seninle bütünleşip canlanmış ve dillenmişlerdi. Sen istemesen de sana aitler. Benim çocuğumu doğuracak kadının bunu hak ettiğini söylemiştin o gece. Ben de sana o kadın sensin ama kendin henüz bilmiyorsun demiştim. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Bizim birleşmemiz kaderimizde var. Sen sadece bunu geciktiriyorsun ama bir gün gerçekleşecek. Ben o güne kadar sabırla bekleyeceğim. Bunu lütfen kendin için değilse bile minik Aurora için kabul et. Sevgili babaannemin adını yaşatacak o güzelliğe armağanım olsun. Bana hayatında yer açana dek Tanrıçam her zaman senin. Fiyongu açarken içinden ne çıkacağını bilmeme rağmen Nazir'in bu jestinden son derece duygulanmıştım. Paketi çözdüğümde ipek kumaşa sarılı fil dişi kutu karşıma çıktı ve anısı beni Mayıs 1914'ün o gecesine plazanın süitine taşıdı. Kutunun kapağını kaldırdığımda Aurora'nın 4. sıra muhteşem inci kolyesi karşımdaydı. O gece kısa bir süre için taktığım ve iade ettiğim kolyeyi kaldırıp kızıma gösterdim. Aurora elimde pırıltılarla sallanan incilere doğru keyifle çırpındı. Bu senin bebeğim dedim. Seninle beraber bu kolyenin mutsuz kaderini değiştireceğiz. Yaşadığım onca şeyden sonra hala kadere meydan okumamam gerektiğini öğrenememiştim. İlk sahibinin trajik ölümünden yıllar ve yıllar sonra o gün Aurora'nın incileri anneannemin hediyesi olan diğer 3 sırasıyla ilk kez bir araya gelmişti. Ertesi gün öğleye doğru çalan telefon, uzun zamandır ertelediğim bir sohbetin artık zamanı geldiğinin de habercisiydi. Arayan Janine Stein'di. Palm Beach'ten dönmüşlerdi ve ertesi gün öğle yemeğinde beni evlerine bekliyordu. Telefonda sesi, gösterdiği yakınlık ve sevgi tezahüratı her zamankinden farklı değildi. Ezra'nın sözleştiğimiz üzere onlara hiçbir şey anlatmamış olduğunu tahmin ediyordum. Ondan hala bir haber almış değildim. Fransa'da neredeyse her gün yeni bir cephe açılıyor ve yeni birlikler yola çıkıyordu. Bana bir haber gelmesinden ziyade sağ olması için dua ediyordum. Aslında onun yokluğunu ve haberlerini benim gibi büyük bir özlemle bekleyen annesiyle paylaşacak olmak fikrinden memnun olmuştum ve artık New York'a döndüklerine göre bebeğimi onlardan daha fazla saklamam mümkün olmayacaktı. Ertesi gün Aurora'yı Celeste'e teslim edip Stein'ların Park Caddesi'ndeki evine gittiğimde kapıyı bizzat açan Janine beni özlemle bağrına bastı. Bu zarif, sıcak tabiatlı kadını çok seviyordum. Ama ona az sonra oğlundan bir çocuğum olduğunu söylediğim zaman nasıl bir tavır takınacağını bilemiyordum. Bana olan sevgisi bu haberle sona erebilirdi. Musevi olmayan, hele oğullarıyla evlilik bağı bile bulunmayan dul bir kadının torunlarını doğurmuş olması sanırım çok memnun edici gelmeyecekti. Onu ne kadar severlerse sevsinler, böylesine bir bağı kabul etmekte zorlanacaklarından emindim. Ama yaşanacak şey yaşanıyordu ve söylenmesi gerekenin de söylenmesi lazımdı. Onlardan hiçbir beklentim yoktu. Ama hoşnut da olsalar, nahoş da bulsalar, olanları bilmek haklarıydı. Janine beni kendi okuma odasında ağırladı. Yemek için pencere önüne yuvarlak küçük bir İngiliz masası kurulmuştu. Böyle daha samimi olur diye düşündüm dedi bana yer gösterirken. Masanın bir kenarında üst üste birkaç mektup duruyordu. Zarfların üzerindeki Ezra'nın el yazısını hemen tanıdım ve yüreğim hopladı. Yanaklarımın kızardığını hissettim. İyi misin tatlım diye sordu Janine, soğuk beyaz şarabı buzlu kovada getiren personeline tamam işareti yaparken. İyiyim dedim, sadece biraz sıcak geldi. Şimdi bu buz gibi şarap bizi serinletir. Masadaki kuşkonmazdan servis yaparken devam etti. Seni çok iyi gördüm tatlım. Her zaman çok güzeldin ama sanki şu geçen aylar sana ayrı bir güzellik katmış. Sonra tatlı, kinayeli bir gülüşle bana doğru eğilerek gözlerimin içine baktı. Yoksa yeni bir aşk mı? Bir an için yüreğimi ağzımda hissettim. Biliyor olabilir miydi? Bilse beni bu kadar sıcak karşılayabilir miydi? Din farkı, evli olmamam hiç mi umurunda olmazdı? Tamamen kayıptım. Suskun ve düşünceli tavrım onu cesaretlendirmiş olmalıydı. Elindeki servis kaşığını bırakıp çenemin altından tuttu. Evet, evet, yeni bir aşk. Tanrım, nihayet. Oh prenses, inan, senin o güzel gözlerinin hüznüne dayanamıyordum. Kalbim ağlıyordu. Sırf benim mi, hepimizin? Hele Ezra'nın. Benim tatlı oğlum, sanırım deli divaneydi senin için. Ama zaten deli olduğunu ispat etti, değil mi? Jeanne'nin yüz ifadesi birden üzüntüyle sarılmıştı. Elimi eli üzerine koyup onu teselli etmeye çalıştım. Dönecek Jeanne, eminim çok yakında bize dönecek. Konuyu değiştirmek isteğiyle masanın üzerindeki mektupları işaret ettim. Bana okumak istediğiniz haberler mi var? Zarfları eline alırken yeniden o güler yüzlü ifadesine kavuşmuştu. Bana tabağımı gösterdi. Evet, bunları sana da okumak istiyorum ama lütfen sen yemeye başla ben okurken. Kuşkonmazların üzerine sos beyarnez akıtırken aslında aklım Jeanne'nin mektuplarda bana sürpriz olacak bazı şeyler okuyup okumayacağındaydı. İlk birkaç satırdan sonra ellerimi çenemin altında kavuşturup onu dinlemeye başladım. Dinlerken annesinin sesinde ve yüzünde sanki Ezra'yı duymaya ve görmeye başlamıştım. Bir sevgili, bir eş olarak nasıl ve ne kadar özlem duyulabildiğini biliyordum ama bir annenin tehlike içindeki evladına hasretinin nasıl bir acıyı barındırdığını şimdi Jeanne Stein'i izlerken anlıyordum. Birden yıllardır anne ve babamın da benim için çok benzer olmasa da neredeyse böylesine derin acılar çekmiş olduğunu ilk kez bu kadar anlayarak hissettim. Savaşın ortasında mahsur kaldıkları yabancı ülkelerden haberleri gelmeyen dayım ve eniştelerim için üzülen anneannemin neden felç geçirdiğini şimdi daha iyi anlayabiliyordum. Birden bütün zamanlar, bütün yaşlar ve üzüntüler bende yaşamaya başlamıştı sanki. Kendimi dünyaya, içinde olduğum ve sevdiğim insanların üzüntülerine karşı çaresiz ve zavallı hissetmiştim. Ezra mektubunda geride bıraktığı sevdiklerine olan özleminden bahsetmekteydi. Jeanne Stein'in gözleri dolu doluydu. Ben zaten ağlamak için bahane arıyordum. O satırlarda ne kadar büyük bir yerim olduğunu biliyordum. Her mektubunda özellikle bana selam yazması beni iyiden iyiye hassaslaştırmıştı. Jeanne'in son mektuptan başını kaldırdığında yaşlı gözlerimiz karşılaştı. Sempatiyle birbirimize doğru uzandık ve ellerimiz sıkı sıkı birleşti. "Ah tatlım," dedi Jeanne'in. Rusya'daki yakınlarım için ağlarken daha oğlumu özlemenin ne demek olduğunu bilmiyordum. Oysa şimdi mektuplar bitmiş, masanın kenarında yeniden üst üste dizilmişlerdi. Artık sırrımı Jeanne Stein'le paylaşmanın zamanı geldiğine inanıyordum. Ezra'yı ben de çok özlüyorum dedim, neredeyse mırıldanarak ve kendimi daha fazla tutamadım. Kontrolüm dışında hıçkırıklara boğulmuştum. Jeanne telaşla yerinden kalkarak beni omuzlarımdan kavradı ve bir eliyle saçlarımı, yanaklarımı okşayarak konuştu. "Ah tatlım, senin bir derdin var. Prenses, bana anlatmak ister misin?" Hıçkırıklarımı kontrol etmeye çalışarak konuştum. "Evet, size anlatmak istediğim bir konu var." Jeanne beni kolumdan tutup kaldırdı ve beraberce az ilerideki oturma köşesine doğru yürüdük. "Gel canım, gel şöyle rahat otur. Sana bir kadeh daha şarap getireyim, rahatlarsın." Masadaki içkime dahi dokunmadığımı fark etmemiş olmalıydı. Süt verdiğim için dikkat ettiğimi nereden bilecekti? "Anlat canım, seni dinliyorum. Ah kabahat bizde, çok uzun zamandır seni burada yalnız bıraktık. Ezra o kadar tembih etmişti göz kulak olun diye. Hadi anlat canım, dinliyorum." Son bir cesaret toplamak için şarabımdan bir yudum aldım. Ben hıçkırıklarımın dinmesine, Janenstein sabırla ona söyleyeceklerimi bekliyordu.